Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Şu anda podcastlerimizi dinliyorsunuz. Bu podcastler genel olarak YouTube veya Twitch yayınlarımızdan alınan bölümlerden oluşuyor. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya ve karşınızda Müjdegil hocamız. Müjdegil dedim bugün ama.
Müjdegil seni seçtim.
Müjdegil hocamız hoş geldiniz. Çok güzelsiniz
Berak
her zamanki gibi.
Bıraktım ya. Bırak ya.
Her zamanki gibi çok güzelsiniz efendim. Duymuyoruz bak bunları. Bugün güzel bir konuya değineceğiz. Sonunda sekse evet. Gelebildik. Hep mastürbasyondu falan filan. Artık bir insan ilişkisi olacak herhalde.
Direkt
bugüne kadar hiç
gelmedi
ustalar. Gebeliğe geldik hatta. Çocuk var ortada. Bugün gebelikte cinselliği konuşacağız herhalde.
Senle değil de Büşra'yla sanırım biz ilk cinsel ilişkiyi konuştuk. Bayağı yani açık anlattım.
Tamam.
İlk seferini nasıl yapmanız lazım diye.
Ben utanırım, gelemem böyle yayınlara hocam. O yüzden Büşra'yı göndermiştim. Şaka bir yana, Büşra da iyi şey yaptı. Ben utanır diye düşünüyordum ama güzel oldu yani. O da sağ olsun bizi idare etti.
Şimdi gebelik nasıl oluyor hepimiz biliyoruz değil mi? Nasıl gebe kalınıyor? Yani, bir kadın nasıl gebe kalır?
Küçükken şuna inandırıldım. Bir hap varmış hocam ormanda. Annemle babam ona gidiyormuş. O hapı alıyormuş. Gerçi öğrendiğimde üzülmüştüm. Çok kötü kandırılmışım.
Canım benim. Kandırıldık.
Bir ama mantıklı hocam. Çocuğunuz... Kuştan daha mantıklı yani. Hap.
Şimdi gebeliğin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kadın doğum uzmanları da biliyor. Hastalar da biliyor olarak düşünüyoruz. Çocuklara çok farklı anlatıyoruz. Bir gün çocuklara anne bebek oraya nasıl giriyor diye soran çocuğa nasıl anlatacağımızı anlatalım. Konuşalım onu ne diyebiliriz diye. Yetişkin insanların gebelikte olduğuna göre onun oraya nasıl gittiğini biliyor diye düşünüyoruz. Ve biz o olaylar aynen devam ediyor diye varsayıyoruz kadın doğum uzmanları olarak açıkçası. Fakat ben sorduğum için biliyorum ki yapmıyorlar gebeler. Bir kere orayı çocuğu koyduğun zaman tamam bitti artık, amaç hasıl oldu. Zaten üreme için, üreme davranışı olarak biz cinsel aktivitede bulunuyorduk. Amaç da hasıl olduğuna göre, yani bebek de orada olduğuna göre şimdi artık o işe devam etmenin bir anlamı yok gibi düşünenler olabiliyor. Ya da aslında yapılmış çalışmalar var. Üçte biri gebelikte cinsellikten kaçınanların üçte biri korkuyormuş. Zarar veririm diye, gebeliğe zarar veririm, bebeğe zarar veririm. Üçte biri ağrı hissediyormuş gebelikte. Gebeliğin bazen o hormonlarından dolayı vajina kuruyabilir, sıkıntı olabilir. Üçte birinde de böyle bir şey. Üçte biri de dini nedenlerden dolayı. Aslında gebelikte cinsel ilişkinin yasak olduğuna dair herhangi bir ayet vesaire yok.
Şimdi o zaman ben şöyle bir toparlayayım. İnsanların çeşitli işte inançları, düşünceleri ve duyarlı olduğu şeyler var. Birçok insan bilmiyor gebelikte ne yapılabilir. Açıkçası ben de bugün merak ettiğim bir konuydu. Gebelik sırasında insanlar ilişkiye girebiliyor mu, girilemez mi? Nasıl olmalı? Mesela mantıken düşünüyorum, her pozisyonda olmaz. İçinde bir çocuk var. Riskli mi değil mi? Bunları açıkçası bugün öğreneceğiz biraz. Ben de sizle birlikte öğreneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sorularımızı yavaştan biriktirelim.
Vallahi.
Sorularımızı sormaya çalışacağım hocamıza. Şimdi hocam, dediniz ki bazı insanlar dini sebeplerden dolayı ki bir aksi olan bir şey
yok. Biri, evet. Üçte biri dini nedenlerden dolayı, üçte biri ağrı hissettiğinden dolayı, üçte biri de korkuyor bilmediği için. Şimdi en azından bu korkan bilmeyenlere yönelik bir hizmet olabilir bu akşamki yayınımız. Çünkü gebelikte cinsel ilişkinin tıbbi açıdan herhangi bir sakıncası yoktur. Çünkü zaten o şekilde oluyor. Bütün gebelik boyunca, yani çıktığı ana kadar, tam çıkarken yapmak biraz zor olabilir. Fakat çıktığı ana kadar devam edebilir o aktiviteler. Fakat mahrem konular bunlar. Konuşması, sorması öyle çok kolay değil. Kadın doğum uzmanına genelde soru olarak gelmiyor. Soru olarak gelirse de hekim ağzından çıkacak kelimeleri böyle seçmek zorunda hissediyor kendini. Çünkü mediko-legal sorunlarımız var bizim. Türk hekimlerinin, Türk kadın doğum uzmanlarının kimselere söyleyemediği çok ciddi mediko-legal sorunlar. Hani herhangi bir şey olursa doktordan bilmek şeklinde bir yaklaşım var hastalarda, vatandaşta. Bazı hekimler de gerçekten ya yapmayıverin canım, hani ne olacak şeklinde yaklaşım olabiliyor. Ki bir de şu var, Türkiye'de çalışan kadın doğum uzmanları sonuçta Türkiye'den yetişmiş kadın doğum uzmanları. Onlarda da üçte bir dini inanış, üçte bir korku, üçte bir şey var. Hani sonuçta sen ben bir farkı yok. Zaten ben Türkiye'de yaşayan bir kadın doğum uzmanıyım da. Kendimden biliyorum. Sonuçta doktorlarda da olabilir o tür inanışlar. Ben hastalarıma içlerinden geldiği gibi davranmalarını tavsiye ediyorum. İçlerinden eğer sevişmek geliyorsa sevişin. Sevişmemek geliyorsa da sevişmeyin. Ve bu isteğe bağlı bir şeydir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında oldukça fazla istek olur. Bir de Özellikle kadın kendini çok dişi hisseder gebeliğin başlarında. O yüksek östrojen düzeyine bir beynin adaptasyon süreci oluyor. Vücuda erojen bölgeler irileşir, memeler. Bir
Dişi
arkadaşım var.
hissetmekten kastınız yani isteğinin artması mı kadının?
Evet,
Aha,
dişi hissi.
anladım.
Reseptif olur yani. Cinsel uyaranlara almaçları açık olur. Bir arkadaşım vardı, şey demişti, kendim memelerimi çok beğeniyorum demişti. Yani gebeliğin ilk başlarında gerçekten memeler hayal edilenin de ötesinde güzelleşir bir anda. Sonra sonlara doğru biraz ucu koyulaşıyor falan vesaire. Belki sevmeyebilirler memeyi gebeliğin son anlarında, ama özellikle gebeliğin ilk 3 ayında kadın çok da dişidir. Zaten dişilik hormonu, östrojen çok yoğun vücudunda. Dolayısıyla biz de gebeliğe dair, eğer ilk 3 ayda bulantı zorlayabiliyor bazı kadınları. Eğer bulantı yoksa ama çok güzel zamanlardır gebeliğin 5. ayına kadar, 6. ayına kadar. Aynen olaylar devam edebilir. Hiçbir değişiklik olmayacak şekilde. Ne düşüğe sebep olur, ne kanama yapar, ne bebeğin annenin karnında ölmesine neden olur, kadına başka bir yük getirir vesaire. Özellikle ilk aylarda. Bu böyle. Son aylarda da pozisyon ayarlamaları yapılabilir. Yani gebelik ürünü, bebek 3,5 kilo, içinde bulunduğu sıvıyla beraber 5-6 kilo kadının göbeğinin üstünde veriyor. Sırt üstü yatması sıkıntılı olacaktır. Bir de zaten son aylara yakın zamanda biz gebe kadının sırt üstü yatmasını hiç istemeyiz. Çünkü ana toplar damar kompresi olur, basılır. Kan dönüşü olmaz kalbe ve tansiyon düşer. Vücudun kanlanmasıyla beraber bebeğin kanlanması da bozulur, beslenmesi bozulur ve bebek sıkıntıya girer. O yüzden annenin sırtını yatmasını istemeyiz biz gebeliğin son aylarında. Sol yan yatabilir. O yüzden ona uygun pozisyonlar tercih edilebilir. Biz ama gebeliğin ilk 3 ayı, gebeliğin orta 3 ayı, gebeliğin son 3 ayı hiçbir zaman cinsel ilişkiyi yasaklamayız. Bazı durumlar vardır, yasaktır ilişki. Su kesesinin yırtılması, bebeğin içinde bulunduğu su kesesinin, amniyon dediğimiz kesenin yırtılması, suların gelmesi çok ciddi bir enfeksiyon riski oluyor ve ciddi bir erken doğum tehdidi var orada. Plasenta previa dediğimiz bebeğin eşinin, yani plasentanın rahim kanalında bebeğin önünde olması dediğimiz bir durum var. Yani rahim boynuyla bebek arasındadır plasenta. Bu durumda rahim ağzının uyarılması kanamaya, hatta ölümcül kanamalara neden olabileceği için o dönemde de öyle bir durum varsa da yasaktır. Ya da rahim ağzı açılmış, açılmaya başlamış, erken doğum başlamış durumda o erken doğumu hızlandırabilir. Biz erken doğum tehdidi olduğu zaman ona biz erken doğum tehdidi diyoruz. 37 haftadan önce olan doğumlara erken doğum diyoruz. Rahim ağzı açıldığı zaman da erken doğum tehdidi bulunuyor. Bu durumda biz bebeğin ciğerlerini geliştirici bir ilaç yaparız anneye kalçadan ve 12 saati doldurmaya çalışırız. 12 saat içinde o ilaç bebeğin ciğerlerini geliştirmeye yeter. O süreyi doldurabilmek için de doğurmasın diye gözüne bakarız kadının. Su bol miktarda serum veririz, sirayet ettiririz, uyuturuz. Yani o dönemde de cinsel ilişkiye girmesi yasaktır. Bu acil durumlar dışında, bunlara biz obstetrik acil diyoruz, kadın doğum acilleri yani. Bu acil durumlar dışında bir kadının vajinal, anal, oral herhangi bir tür hiç türlü cinsel ilişkisine girmesini, kendisini kısıtlamasına gerek yok. Şimdi herhangi bir sakıncası olmadığı gibi faydaları var. Faydalarına geçmeden önce bir takım doğru bilinen yanlışlara değinmek istiyorum. Mesela gebelikte cinsel ilişkiye girersem erken doğum başlayabilir. Ya da
Tetikleme tarzında mesela daha da hızlandırabilir süreci.
evet. Bu bir yanlış inanış. Bunun doğru olmadığını geniş 2,5 milyon kadının incelendiği, toplandığı, derlendiği metaanalizlerde gördük. Başlamamış olan bir erken doğumu tetiklemiyor cinsel ilişki. Fakat başlamış olan eylemi hızlandırabiliyor. O yüzden burada da geçerli yani bu. Sadece şeyi gördüm. Bugün tekrar bir şöyle bir Medline tarama yaptım da kadının partner sayısıyla orantılıymış erken doğum. Yani 3, 4, 5'ten farklı partneri olursa gebeliği boyunca erken doğum riski biraz daha yüksek, ama gebelikte partner değiştirme durumu olan gebelik, belki orada madde kullanımı da olabilir, belki başka sosyokültürel risk faktörleri de olabilir, enfeksiyon olabilir vesaire. Çok partnerli ilişki yaşamakla bir erken doğum riski arasında korelasyon var yani. Yasak, biz yasaklamıyoruz. Çok duyuyorum. Bebek yaptırdım, yasak. İşte kanaman varmış plasentanın arkası. Bütün gebeliklerin yarısına yakınında plasenta arkasında, retroplasental ya da subkoriyonik dediğimiz alanda kanama olabilir. Yarısından fazlasında. Ve bu kanama zaten o organ, plasenta organı kan, içi kan dolu bir yapı. O küçük ince duvarı zayıf damarlar en ufak bir rahim kasılmasında da yırtılabilir. Evet, kanayabilir. Ve düşük de zaten bütün gebeliklerin yarısına yakınında gördüğümüz bir şey. Kadın gebe kalır. Daha gebe kaldığını anlamadan düşük yapar. Bu
Ya bu
doğanın bir
düşüğün kesinlikle cinsellikle falan alakası yok. Her şekilde
riski yok.
olabilir.
Evet, o zaten olabilir. Yani bir kadın düşük yapacaksa, biz o kadını cam fanusun içine koysak da yapar. Düşük yapmayacaksa isterse at
Benim
gitsin.
mesela
Yapar,
bir
yapar yani.
kardeşim hani şeyken ölmüş yani annemin karnında. Duymuştum, hatırlıyorum bunu. olduğunu. Bizde de vardı
Olabilir.
mesela. Birçok ailede, birçok arkadaşımda duyuyorum.
Olabilir.
Bu çok yaygın görünüyor sanırım. Düşük olay ayrı bir konu gerçi ama
Evet,
yaygın olabiliyor.
intrauterin ölüm, bebeğin kalp atışı duruyor ve düşükle tamamlanıyor ya da biz onu düşürtüyoruz zaten anne karnında
Bebek karın
bebeklerin olduğu
içinde
için.
öldüğü için düşüyor. Anladım.
Evet, hani şimdi gebelikte cinsellik konuşurken anne karnında ölüm falan gibi kötü şeyler konuşmayalım. Çünkü izleyenler gebe olabilir diye tahmin ediyorum. Gebelere kıyamam. Gebeler öyle şeyler düşünmesinler, akıllarına
Evet,
getirmesinler.
aynen. Olumsuz düşünmeyin
Oldukça düşük
arkadaşlar. Doğru.
ihtimaller. Evet.
Aynen.
Cinselliğin ekstra bir zararı yok yani. Eğer vajina enfekte değilse, yani vajini tali yoksa, bazen vajina hijyenleri gerçekten bozuk oluyor. Vajina florası bozulmuş ve enfeksiyonlu oluyor. O zaman vajinadan kaynaklanan kanamalar olabiliyor gebelikteki cinsel ilişkide. Şimdi şöyle bir kısır döngü var. Kadın korkuyor, yapmıyor ve yapmadığı için vajinanın florası bozuluyor. Çünkü vajinada bir sağlıklı mikroflora var. O mikrofloranın içinde ağırlıklı olarak oksijensiz ortamda beslenen bakteriler, anaeroplar. Fakat %5-6 civarında oksijenle beslenen bakteriler var. Bu flora ergenlik döneminde oturuyor vajinaya, tam olarak yerleşiyor. Cinsel ilişkinin başlamasıyla beraber de bir adaptasyon oluyor vajina florasında. Fakat o oksijenle beslenen bakteriler orada %5-6 oranında tutulmak zorunda. Kadın gebe kalı da ilişkiye girmez hale gelince, vajinayı kapatınca vajinaya ne oksijen gidiyor ne hava gidiyor. O bakteriler de yaşayamıyor. Dolayısıyla oksijensiz ortamda yaşayan bakterilerde bir coşma durumu söz konusu oluyor. O bakteriler coşunca da vajinit başlıyor. Vajinit hali varken de adam da işte 4 aydır zaten yapmıyoruz hadi bir yapalım dediği zaman vajina kanayabiliyor. Kanadığı zaman da kadın kendini suçlu hissediyor. İşte yapmadım yapmadım bir yaptım kanadı gibi. Gebelikte gördüğümüz ilişki sonrasındaki kanamaların en büyük nedeni vajina enfeksiyonudur. Vajina enfeksiyonunda en büyük nedeni cinsel ilişkiden kaçınma, işte hijyen alışkanlıklarına dikkat etmeme vesaire gibi. Gebelik hormonu progesteron da vajinayı biraz kurutur ve gevretir. Hani kadının vajinasında enfeksiyon olmasa bile vajina birazcık kanamaya meyillidir. Bir ilişkide olduktan sonra kadın hafif böyle lekelenme tarzında da olsa bir ince kanama görünce böyle panikle doktora gider ve kendini suçlar. Doktor da zaten senin yüzünden demek için yer arıyorsa bir olumsuz karşılaşma olmuş olabilir gebelikte cinselliğe dair düşüncelerinizi oluşturan. Yani bu doğrusunun bu olmadığını dilim döndüğünce anlatıyorum. Gebe okulunda da anlatıyorum. Burada da anlatıyorum. Her kime erişiyorsa. Fakat tabii ki istek önemli.
Gebe
Karı
okulu
koca.
nedir hocam? Gebe okulu
Gebe
onu bir
okulu
isterseniz.
gebelerimizin doğuma hazırlığı. Doğuma hazırlıyoruz gebelerimizi. Bayağı nasıl bir şey olacak? Sizi neler bekliyor? Doğum nasıl? Onu o geçiş sürecini olabildiğince ruhsal olarak travmasız atlatmaları için annelerin. Ben o gebe okulunda doğum korkusu anlatıyorum. Bir de gebelikte cinsellik anlatıyorum. Tabii lafım çok olduğu için genelde yetiştiremiyorum. Cinsellik sona kalıyor. Her şeyde olduğu gibi cinsellik hep sona kalıyor. Bazen anlatamıyorum, yetiştiremiyorum.
Şurada
Fakat
hocam.
kadınların hepsi böyle tamam o zaman bugün buradan gidince şey yapıyorum. Hepsini uyarıyorum ama bakın vajinitiniz olmuş olabilir. Vajinit olduğu zaman vajina kanamaya eğilimli olur. Haberiniz olsun diyorum.
Şurada bir soru vardı hocam. Aslında ilk konumuzla alakalı hemen bunu sorayım. İşte ben de makale okumuştum demiş. Pozisyon önemli olduğundan bahsediyordu. Onun dışında zarar yok deniyordu. Hocamızdan bu konuda bahsederse çok sevinirim demiş. Mesela
Aynı
belli
şeyi
bir
söyledim
döneme
zaten.
kadar mı? Yani belli bir dönemden sonra önemli pozisyon. Ben böyle anladım. Doğru mu hocam?
Evet. Özellikle 24. haftadan sonra biraz daha önem kazanıyor pozisyon. Sol yan tarafına yatarsa kaşık pozisyonu olabilir, doggy pozisyonu olabilir, kadın üstte olabilir, lotus pozisyonu olabilir ya da penetratif yani vajina penis penetrasyonu olan seks olmayabilir. Yani partnervasyon, mastürbasyon, paralel çalışmalar şeklinde olabilir. Gebelik dönemi gerçekten kadının çok renkli rüyalar gördüğü bir dönem. Bunda gelişen fetüsün sinir sisteminden salgılanan maddelerin etkili olduğu düşünülüyor. Tabii kadın kadınken anneye dönüşüyor yavaş yavaş. Annelik dönüşümü sürecinde kendi annesiyle olan ilişkileri de bilinç yüzeyine doğru geliyor, yaklaşıyor. O yüzden böyle aşırı renkli, fantazi dolu rüyalar görme dönemidir kadının. Gebe kadınlar çok fazla uyku sırasında orgazmda yaşayabilirler, yaşarlar yani. Dolayısıyla hani orgazm oldum gebeyken erken doğumum başlayabilir mi? Çünkü orgazmı sağlayan hormon oksitosin hormonu. Oksitosin hormonu aynı zamanda rahim kasılmasını ve doğumu başlatıyor. Acaba erken doğuma neden olur mu orgazm diye çalışma yapmışlar. Bunda da geniş 3 tane çalışma var. Erken doğumu başlatmıyor orgazm olmak. Evet başlamış olanı hızlandırabiliyor ama başlamamış olan erken doğumu başlatmıyor orgazm olmak. Bir de yani kaçamazsınız bundan. Siz kaçsanız bile bilinçaltınız onu uykunuzda hallediyor. Yani bir şekilde orgazm oluyorsun zaten. Şimdi gebelikte cinsel ilişkinin yanlış olmadığı, zararlı olmadığını söyledim ama bazı faydaları var gebelikte cinsel ilişkiye girmenin. Bir kere istenmek, arzu edilmek ve istemek birini. İnsanoğlu biyopsikososyal bir canlı ve sosyal ağları çok önemli insanoğlunun hayatta tutan ana damarlardan bir tanesi, üç damardan biri. İstenmek, arzu edilmek insanın oksijen gibi ihtiyacı. Belki oksijen ihtiyacımıza ileride bilim adamları çözüm bulur ama istenmek ve istemek en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Cinsel ilişki teklifinde bulunmak, bu teklifi kabul etmek de partnerini istediğini, ona bağlı olduğunu göstermenin en güzel yollarından biri. Tabii arzu varsa, yani o cinsel iştah varsa, herkes de olmayabiliyor çünkü bazı baba beyinleri direkt cinselliği hiç aklına getirmeyecek şekilde yaşayabiliyor bu dönüşümü. Bazı anne beyinleri de keza. Ama bazıları da gerçekten isteklerinin çok olduğunu, yasak diye kendilerini tuttuklarını ifade ediyorlar. O tür çiftlere hiç tutmanıza gerek yok şeklinde yaklaşıyorum ben. Birincisi istenmek önemli. İkincisi bir rol dönüşümü oluyor. Genç kadın, genç erkekten işte kadın ve erkeğe, aileye, bir ailenin bireylerine. Şimdi de anne babaya dönüşüyor çiftler. Bu dönüşümdeki rol paylaşımının daha kolay olmasını sağlıyor gebelikte cinselliğin devam ettirilmesi. Yani ben anneyim ama bu evin kadınıyım. Eşimle beraber eşimin kadınıyım. Bu rol paylaşım. Şimdi kadınım, şimdi anneyim, şimdi kadınım. Yani ne zaman kadınım, ne zaman anneyim. Bu rolleri ayırabilmesi kadının adına rol dönüşümü için oldukça faydalı. Üçüncüsü de dediğim gibi o anaerobik ortamda beslenen bakterilerin miktarının çok artmasına engel oluyor. Vajinal penil penetrasyon ya da penetrasyon olması şart değil. Mastürbasyon esnasında da yaşanan cinsel uyarılmayla beraber vajina böyle büyür ve o tentinki yapıp içine hava alır. O da yani yeterli vajinanın sağlığının devam etmesi için. Bir dördüncü faydası gebelikten sonra yani doğum olduktan sonra yasak. O zaman yasak gerçekten. En az
Aa.
3 hafta. Evet en az 3 hafta ama 6 haftaya kadar yasaklıyoruz.
Şeyden dolayı
Puerperium dediğimiz
mesela şey soracağım hocam.
lohusalık dönemi işte o organın vajinal uterus onların gebelik öncesi haline dönüşü dönemi o. Gerçekten enfeksiyona açık oluyor ve gerçekten de tekrar orgazm kasılmalarıyla kasılamaz oluyor. O dönemde hakikaten yasaklıyoruz. Bir de oradan ameliyat geçirmiş oluyor. Belki vajinada bir kişi oluyor ya da sezaryen olsa
Veya
da o dikiş
sezaryen,
var
tam onu
orada. Evet,
soracaktım aynen.
evet. Her ikisinde de dikiş var orada. Rahimde dikiş var. O yüzden sezaryende rahimde dikiş var. Vajinal doğumda da vajinada dikiş var. Bu dikişlerde ayrılma olabiliyor. O yüzden zaten 3 hafta yasaklıyor doğumdan sonra. Bu kısım dini inanışta da geçiyor. O kırklanmak durumu. Kırkı çıkana
Kırklanmak.
kadar da, evet, kırk kadının kırkı çıkana kadar yasak dini olarak da. Zaten hani bizim toplumumuz doğumdan sonra koyduğumuz yasağa hiç itiraz etmiyor yani. Zaten yapmak günah falan şeklinde oluyorlar. O anlamda aslında bu anneanne tabii kadim bir gelenek, işe yarayan bir gelenek. Yani puerperium döneminde
Evet.
anne bebek bağlanması için, o süt salgısının devam etmesi için annenin kadın rolüne dönmemesi de lazım. Anne rolünde oluyor. En azından 2-3 hafta. Yani 3 haftadan sonra biraz esnetebiliriz kuralları ama genelde penetratif vajinal ilişkiye pek girmez kadınlar 6 hafta olana kadar. Ondan sonra bir tekrar yeniden sahalara çıkma oluyor. Tekrar yeniden gerdeğe girmek gibi. Hani ara vermiş oluyorsun bir 4-5 hafta. Tekrar sahalara çıkacak. İşte bu dönüşü kolaylaştırıyor gebelikte cinselliğin devam et. Eğer gebelikte cinsellik devam ederse sonrasında geri dönüş çok hızlı oluyor. Kolay oluyor. Şimdi bebek olduktan sonra cinsel yaşantınız biraz değişecek.
Dur hocam, bebeğe
Evet.
gelmeyelim. Bebeğe gelmeden ben
Müjdeler
mesela
olsun.
Burcu bize bir soru sormuş. Hamilelikte cinsel ilişkinin bebeğe faydası bile olduğunu duymuştum. Doğru mu? Sorunun cevabı evet
Doğru.
oluyor. Siz açıkladınız bunu zaten.
Hayır açıklamadım tam. Bir açıklayayım. Birazcık daha
Onu
açıklayayım.
açıklayalım. Buyurun hocam.
Evet.
Girelim detayına.
Bir kere bebek rahmin içinde. Arada 4 santim kalınlığında rahim boynu var. Tıpkı böyle bir kanal gibi rahim boynu. Bebek bunun üstünde. Vajina bunun altında. Yani penis vajinaya tam sonuna kadar değse bile bebeğin bulunduğu ortamla hiç ilgisi yok penis. Dolayısıyla bebeğe doğrudan bir temas yok hiçbir şekilde. Bebek o su balonunun içinde, amniyon kesesinin içinde yer çekimi olmayan bir ortamda lımbır lımbır sağa sola böyle vurarak annesi zaten bebekleri sallıyoruz ya doğduktan sonra beşik şeklinde. Annenin pelvik kemiği, pelvik leğen kemiği yani bebeğin beşiği gibidir. Yani yürüme hareketi esnasında sürekli sallanır ve bebek o şekilde gelişir. 9 ay o yer çekimsiz ortamda suyun içinde lımbık lımbık böyle vurup annesinin kalp atışlarını dinleyerek büyür. Şimdi anne karnı yani rahim içi dedim ya ilk 3 aylarda bebeğin ölme ihtimali var düşük olabilir. Tonlarda da olabilir. Anne karnı biraz tehlikeli bir yer. Çünkü bebeğin göbeğinden kordon çıkıyor. O kordon plasantaya bağlı ve oradan besleniyor. Fakat bebek bebek, yeni doğmuş bebek hiç gördünüz mü? Bayağı bir şeyler yapıyor. Yani eli kolu
Evet.
fıldır fıldırdır. O hareketlerin hepsini anne karnında da yapıyor. Ve bazı spalar o kordonu yakalıyor. Böyle kordonu tutuyor, yakalıyor. Yakalama refleksi var. Tutuyor kordonu. Sıkıyor. Bayağı sağlam sıkı sıkıyor. Bunu sıkınca kendi göbeğine giden kan akımı azalıyor. Ve beyni oksijensiz kalınca bayılıyor. Bayılınca kolu çözülüyor. Uyanıyor tekrar. Bir daha yakalayıp sıkıyor. Bazı spalar bunu bayağı yapıyor. Şimdi bu kordonuyla fazla oynamaması lazım. Bu kordonu, tırnakları falan da son aylara geldiğinde bayağı gelişiyor bebeklerin. O tırnaklarıyla o kordonu düdüklememesi lazım. Plasentanın kenarını oynamamaları lazım. O onu besleyen bir şey zarar verebilir. Çok sağlam sıkı plasentayı tekmelememesi, topuklamaması lazım. O yüzden bebek hareket edince böyle bir harekette olduğu zaman kadınlar karınlarında bir kasılma hissederler. Rahim kasılır, kasılır. Oksitosin refleksi bu. Oksitosinle beraber rahim kasılır ve bebek o sıkı sağlam kendisini saran kas tabakanın kasmasıyla beraber kolları böyle şey yapınca bir sakinleşir ve uyur. Buna biz anne karnında sakinleşme refleksi diyoruz. Bebek bunu hep yaşar ve o kasılma olduktan sonra bebeğin bir saat falan hareket etmediğini fark eder kadın. Uyuyor çünkü. Zaten uyuyor. 20 dakikada bir uyuyor, uyanıyor bebek. Fakat o rahim kasılması olduğu zaman da daha güzel uyur. Böyle sağlam sıkı uyur. Derin uyur bebek. Bu büyütüyor tabii aynı zamanda bebeğin. Böyle bir düzen var işte anne karnındaki bebeğin gelişimiyle ilgili. Şimdi cinsel aktivite olduğu zaman orgazm olursa, oksitosin salgılanırsa rahim kasılıyor gerçekten. Kasılır rahim. Bebek sakinleşir ve uyur. Bunu bazı kadınlar böyle panik halde ilişkiye girdim. 2 saattir oynamıyor bebeğim diye böyle panik halde kendini böyle suçlu hissederek gelir. Sakin ol. Bebeğin uyuyor deriz. Yani tabii NST'sini falan yapıp kontrol eden sonra. Çünkü bebeğin hareketleri, annenin bebeğin hareketleri için söyledikleri çok kıymetlidir bizim için. Kadınlar orgazm olduktan sonra ya da meme ucuyla oynadan sonra ya da yorulduklarında vesaire bebeğin hareket etmediğini söylerler. Çünkü bebek anne karnında olduğunu anladığı anda sakinleşip uyur. Bu anne karnındaki refleks. Bu refleksi tetikleyen bir şeydir bu. Biz zaten bunu doğduktan sonra taklit ediyoruz bebeği uyutabilmek için. Bilmiyorum bilir misin? Bebeği böyle saran uterus gibi sararız kollarını. Kundak. Hani ayaklar değil ama kollar sarılır bebeğin. Çünkü şöyle kendini uyandırma hareketi vardır bebeklerin hep. Böyle irkilip kendini uyandırır. Kendi derin uykusundan kollarını boşluğa düşüyormuş gibi korkar. Çünkü o daracık yerde 9 ay yattı. Kollarını
Evet,
böyle yaptığı
aynen.
zaman, boşa gittiği zaman korkar. Fakat sen onu sararsan kundakta sakinleşir, uyur. Yan yatırıyoruz. Böyle tıpkı annenin pelvik leğen kemiğine yatmış kafayı koymuş gibi. Kulağının dibinden internal iliyak arterler geçer bebeğin. Ve aortik basınçla beraber yaklaşık 120 milimetre civa şiddetinde bir basınç. Pişşş, pişşş, pişşş diye sürekli yanından kan akıyor. Bunu çalışmasını yapmışlar. Bebekler 16. haftadan itibaren duyabilirler ve tıpkı böyle kapakları açılmış bir barajın yanında o kan akışın yani su akışını, barajın suyunun akışını dinler şiddette bir sesmiş o bebeğin duyduğu 9 ay boyunca iliyak
Aa.
arterlerden. O yüzden de bebeği sarıyoruz, yan yatırıyoruz, diyoruz ve sallıyoruz o
Evet,
pelvik
evet.
tabanın yürürkenki sallama hareketi ve bebekler o şekilde uyurlar biliyorsunuz doğan bebekler. Çünkü bu anne karnındaki o sakinleşme refleksinin bir taklididir. Cinsel ilişkide bu refleksi tetikleyen bir şey. Ve bebek çok sakin, huzurlu bir şekilde uyur. O rahmin ara sıra kasılması hem doğuma bir hazırlıktır, bir pratiktir rahim kaslarının kasılıp gevşemesi. Hem de bebeğin doğru pozisyonu bulup daha sakinleşip uyuyup bir yerleşiyor. Şöyle kafayı bir yerleştiriyor, uyuyor. Sağlıklı gelişmesi için de uyuması lazım bebeğin. Böyle bir iyi olumlu eti var. Bir de ne güzel bir şey. Annemle babam birbirini seviyor. Zaten bebeğe yapabileceğiniz en büyük iyilik eşinizle iyi geçinmek.
Aynen öyle. Mesela hocam şey geldi aklıma. Şöyle düşünenler de vardır. Mesela bebek anne karnındayken hani bir ihtimal diyorum. İşte mesela penis boyutu çok büyüktür ve o bebeğe değebilir mi? Zarar verebilir mi? Belki kadına bunu
Servis
düşünüyordu
var
mu?
arada. Rahim ağzı var arada.
Arada bir koruma var. Tamam, güzel. Onunla alakalı yine şöyle bir şey var. Mesela böyle bir halk arasında genel bilinen bir şey vardır. Doğru olduğunu düşündüğümden değil ya da bir analizini yapmadım. Gebelikte erkeklerin genel aldatması o halde cinsel yaşanmadığı için midir diye bir şey olmuş. Yani normalde size gelen çiftler yaşamıyorlar mı? Korkuyorlar mı? Ya çok büyük bir tabum var bununla alakalı acaba.
Evet,
Kadınlar
bununla
istemiyor
ilgili
mu?
tabu. Yapılan çalışmalarda gebelerin %80'ine yakınında bir cinsel sorun tarifleniyor. Bu %80'in bir kısmı gebelikten önce de olan cinsel sorunun devamı şeklinde ama büyük bir kısmı gebeliğe ait duyguların ya da o fizyolojinin değişimine bağlı olarak yaşanan sıkıntılara ait. Yani çok az bir oran ya %15-20'si sadece gebelerin sağlıklı bir şekilde cinsel yaşantımı sürdürebiliyorum diyor. Oldukça kötü bir oran. Şimdi bütün hamile kadınların %80'inin ilişkisel sorun yaşadığını düşünürsek bu ilişkiden kaçındıklarını da düşünebiliriz. Kaçınıyorlardır. İlişkiden kaçınma da zaten dönüşen rollere dair bir uyumsuzluk varsa evlilikte bu evlilik içi çatışmaları da tetikleyebilir yani ve eşi belki aldatmayı hak olarak görüyor olabilir o dönemde. Kesinlikle tasvip etmediğim şeyler yani cinsel ilişki bir tek vajina penis şeklinde de yaşanmıyor zaten. Çeşitli
İşte
farklı
belki
varyasyonlar.
kadınlar acaba şey düşünüyorum hocam, şey gibi bir şey mi oluyor bilmiyorum, bu deneyimi yaşamadım elbette ama ya benim burada çocuğum var, çocuk doğacak, öncelik onun güvenliği, kafamı başka şeylere vermemem lazım deyip belki de kendini kapatıyorlar, eşiyle konuşmuyorlar. Bu yüzden hocam onlara şey önerebilir miyiz ya, yani bir kadın doğumcuya veya ne bileyim doktora gidip de
Kadın doğumcuya
danışsınlar mı?
gitmeye, danışmaya zaten önermeye gerek yok gibi. Mutlaka kadın doğumcuya gidiyor da. Bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşabilirler. Belki
Evet.
yaşadıkları şey kendi anne babalarıyla olan ilişkilerine dair bir uyumsuzluk olabilir.
Bilge sormuş hocam. Biliyorsunuz Bilge'yi doktor adayımız. Şu an daha değil. O da sizi çok seviyor ve takip ediyor. İşte hocam cinsel ilişkinin önerilmediği durumlarda, rahim ağzı yetmezliği ve benzeri durumlarda mastürbasyonda sorun var mı demiş.
Şimdi rahim ağzı yetmezliği durumunda enfeksiyon çok riskli oluyor. O yani rahim ağzı yetmezliğine özel olarak
O nedir hocam bu arada? Rahim ağzı yetmezliği. Kanserini falan
rahim
duyduk.
ağzı yok yok
Evet.
rahim ağzı böyle 4 santim uzunluğunda bir kanal diye dedim ya. O
Tamam. Kısa mı
incelmiş
oluyor?
oluyor.
Evet.
İncelmiş oluyor. Evet. Ve yetmiyor. Bebeği tutmaya yetmiyor. Erken doğum riski
Aa,
oluyor.
bebek düşüyor, düşebiliyor.
Zaten erken doğum dediğimiz bir şey bu. Hani
Aha.
o durumda zaten yasak. O durumda da mastürbasyon spesifik olarak yasaklamıyoruz. Ama çok da düşkünlüğü varsa kadının ben hep yapmak zorundayım, yapmadan uyuyamam falan vesaire gibi bir şey tarifliyorsa belki bir ruh sağlığı uzmanıyla da düşünerek ilaç verilebilir. Çünkü o sürekli oksitosin refleksinin uyarılması rahimin kasılıp rahim ağzının daha da incelmesine ve doğuma neden oluyor. O dönemde yasaklıyoruz. Fakat mastürbasyon yapmanın gebelikte onun dışında hiçbir sakıncası yok. Hep yapılabilir.
Peki hocam bu tam olarak işte bir ay gibi bir süre, ben yanlış hatırlamıyorsam söylemiştiniz. Gebelik bitti. İşte sezaryen oldu veya normal doğum oldu bir şekilde. Dediniz belli bir enfeksiyon riski var. Bir ay yanlış hatırlamıyorsam demiştiniz. En azından yapılmaması
6
gerekiyor. Bu
haftadır.
nasıl?
Puerperium 6 haftadır.
6 hafta
Puerperium
42 gün.
yani 6 hafta olarak söylüyoruz. Fakat ilk 3 haftadan sonra bu çiftler normal yaşantısına geri dönebiliyor.
Bunu nasıl anlayacağız
Özellikle
hocam? Ya ben düşünüyorum mesela eşim olsa.
anlayamazsınız. İçinizden geldiği
Anlayabilirim
gibi
ki doğru.
davranacak. İçinizden geldiği gibi davran. Yani Roshi, Loshi diyoruz o doğumdan sonra gelen kana. Loshi diyoruz. Loshi rubra şeklinde oluyor ilk başta. Kırmızı veya yoğun kırmızı adet kanı gibi geliyor. Sonra Loshi en sonda Loshi alba geliyor. Çok böyle beyazımsı bir akıntı. O Loshi albaya dönüştüğü zaman Loshi akıntı ki bu ikinci, üçüncü haftadan sonra oluyor. Ki girilebilir aslında çünkü rahim ağzı orijinal boyuna gelmiş oluyor. Eğer vajinada dikiş yoksa genellikle zaten sezaryen sonrası üçüncü haftadan sonra ilişkiye girebiliyor kadın. Ama şimdi doğumdan sonra dedim ya bebek varken evde cinsel hayatımız eskisi gibi olmayacak. O geçirilen gebelikle ya da doğumun şekliyle ilgili değil, evde canlı olarak bir birey olarak bir bebeğin varlığıyla ilgili bir sorun. Evde üçüncü bir kişi var yani. Hatta o üçüncü kişiye bir de bakan bir büyük birey de var. Bu Freud söyler bunu. En az 7 kişi vardır Loğusa'nın yatağının etrafında. 7 kişinin ruhu. Kadın, kadının annesi, kadının babası, adam, adamın annesi, adamın babası. Yani en az 7 kişi var. Onların hepsi gerçekten orada etkilidir. O kadar ruh varken o odada seks biraz kolay gelmiyor hemen.
O da var mesela hocam. Şunu da çok yine toplumda büyük sorunlardan birisi. Herkes kendi evinde yaşayamıyor. Ailesiyle yaşamak zorunda kalıyor. Evde çok gelen giden oluyor. Ve siz de hep diyorsunuz seks sadece vajina penis birleşmesi değil. Onun ötesinde bir şey. Duygusal bir kısım var. Psikolojik bir kısım var. Bu da biraz zorlayabiliyor aileni, durumları. Evet hocam, şöyle bir soru daha var. Son dönemde denk gelmiştim. Bebek anne rahminden çıkarıldıktan sonra plasenta beyaz olana kadar kordon bağının kesilmemesi söyleniyor. Bu doğru mudur? Doğru ise sebebi nedir diyor.
Kordonun geç kremplenmesi ile ilgili son zamanlarda çalışmalar yapıldı epey. Bebek anne karnındayken çok fazla miktar al yuvar hücresine sahip. Kırmızı kan hücresi yani.
Evet.
Bu anne karnındaki relatif olarak oksijensiz ortama rağmen bebeğin beyninin gelişebilmesi için gerekli olan bir şey. Zaten doğduktan sonra o fazla olan al yuvarlar yıkılıyor karaciğerde ve bir sarılık oluyor. Biz buna fizyolojik yeniden sarılığı diyoruz. Bu anne karnındaki dolaşımın bir özelliği var. Plasentadan dönüyor, tekrar geri geliyor göbek kordonuyla beraber. Çok fazla miktarda genç hücre var burada. Yeni multipotent kök hücreler var oldukça. Bu kök hücreler ve bir takım başka maddeler, vitamin gibi, mineral gibi bir takım başka maddeler de var. Bunların yeni doğana daha fazla gelmesi için bebek doğduktan sonra plasentada ayrılana kadar neredeyse bir aşağıda durup tutup bebeği kanın, o plasentanın içinde kalan kanın bebeğe gelmesi gibi bir uygulama. Bunun aklımız taşını ürdüğümüz kurbağaya değmeyeceği görüldü. 1 dakika kadar beklenebilin. 1 dakika 5 dakikaya kadar. kadar 5 dakikanın üstünde beklemelerde, yani bebeği böyle aşağıda tutup bakımını falan yapıp bir miktar kurulayıp kordonu geç klemplemek bebekte çok şiddetli yeni doğan sarılığına neden olduğu, hatta kern ikterusa giden, kern ikterus deriz, yeni doğan sarılığının kötü bir komplikasyonudur. O sarılık bilirubin yüksekliği beyindeki ganglionları etkileyerek kriz geçirmesine neden olur yeni doğanın. Bunlara neden olduğuna dair hatta kalbe de bir aşırı yük, kalpteki yeni doğan döneminde kapanması gereken deliklerin geç kapanması vesaire gibi bir takım sorunlara yol açtığı görülmüş. Hemen doğar doğmaz değil ama 1-5 dakika arasında beklenerek bir miktarı sadece yeni doğana gidecek şekilde bırakılıp ondan sonra klemplenmek, şu an günümüzde bu tercih ediliyor. Bir de kordon bankacılığı var. Bir de o soru gelirse şimdi ben peşin peşin söyleyeyim. Kordon kanı gelecekte kan kanseri olma ihtimaline karşılık oradaki o kök hücrelerin muhafaza edilip saklanması düşüncesine dair yapılmış bir şey. Yani aslında güzel bir şey çünkü o kordonu çöpe atıyoruz. Ama işe yaraması ihtimali, yani senin sakladığın kordon kanının senin bebeğine tekrar kullanılması ihtimali 100 binde 1, neredeyse 10 binde 1'den az. Çok nadir olan bir şey. Bir de bir bebek çocukluk döneminde lösemi olduysa, lenfom olduysa, bir takım kan kanserlerine yakalandıysa belli bir genetik eğilim taşıyıcısı oluyor. O genetik eğilim doğduğu zamanki kanında da zaten var. Aynı kanda. Bir de o kanın saklanması, o kandan yeterli miktarda kök hücre elde edilmesi falan zor. Bayağı kan saklamak gerekiyor. Yani bütün o plasentadaki kanı olduğu gibi sağmak gerekiyor. Ve steril şekilde saklamak gerekiyor. Biraz zorlama bir şey. Günümüzde iyi bir düşünceden çıksa da biraz ranta dönüşmüş durumda kordon kanı bankacılığı. Yani yılda 200-300 dolar verilecek durumu varsa kişilerin, öyle bir paralarda hatırlamıyorsam yanlış. Bu durumu varsa kişinin düşünebilir. Yani keşke mümkün olsa da bütün organlarımızı anne karnında yedekleyip saklasak. Hani böbreğimiz, karaciğerimiz vesaire gibi hepsini yedekleyip saklayabilsek keşke durum olsa. Ama ben kimse çocuğunun karaciğerini yedekletmek için yeni doğan döneminde bir karaciğer ameliyatı yaptıracağını zannetmiyorum.
Çok
bu
teşekkür
kordon
hocam.
Dışarıda diye herhalde ve çöpe atıyoruz aynen, diye düşünen bir şey. Ama biraz ranta dönüşmüş durumda bugün. Ben çocuklarımın ikisine de kordon kanı saklatmadım. Fakirim çünkü.
Dolar yok. Bağışınızda hocam dolarla
dolarla almıyorum maaşımı. Evet.
Hocam güzel bir soru. Mesela burada Yücel Bey büyük ihtimal kendi de bu işin durumun içinde eşine yardımcı olmak istiyor. Öyle düşünelim. Diyor ki hamilelik sürecinde olan eşlerimize nasıl yardım edebiliriz? Sürekli değişen bir ruh halini düşünürsek. Ben geçen bir patavatsızlık yaptım. Arkadaşın eşi yeni hamile olmuştu. Çocukları doğdu. Kameralı görüşüyoruz. Ben de kıza, eşi de Ukraynalı. Türkçe biliyorum, konuşuyoruz. Şey dedim, yani çok kilo almışsın bu ara. Yani çok kötü bir pot kırdım ya. Kavaççaydı ya.
Loğusa'ya denmeyecek şey.
Ki kesinlikle hamilelik sonrası dedim, ona dememeliydim yani. Çok kötü oldu. Toparlayamadım da falan filan. Hakikaten nasıl yanaşmamız lazım? Çünkü hiç hamile biriyle tanışmadım yani. Arkadaşım olmadı. Böyle de pat dediğince rezil olduk. Güzel bir soru yani. Nasıl yanaşmalıyız?
Kadını anlamak lazım. Bedenini paylaşıyor ya. Yeni bir başka biriyle bedenini paylaşıyor.
Zor bir durum hocam. Ben bunu anlayamıyorum mesela. O riski şunu bunu büyük takdir edilmesi
yok,
bir şey değil mi?
Yok riskini boş ver. Hani kendiliğinden doğuyor.
Tamam. Diyelim amacısı ki, var hocam. Çok büyük bir acı varmış.
Yok hayır. Kabul etmiyorum. Doğum korkun tamam mu var senin Burak? Doğum korkunu
ya hayır,
bir gün konuşalım.
Hayır. Ölüme yakın bir acı falan bahsediyorlar. Çılgınlık, yok, yani öyle bir şey varsa. Ha.
Hayır hayır öyle bir şey yok. Bir adet ağrısı tamam gibi. Adet ağrısından çok da farklı değil. O bebeğin çıkma anına kadar. Bebeğin çıkma anı biraz acıyor gerçekten. Tam çıkarken o son an. Fakat orada da biz hani baş başa bırakmıyoruz bebekle anneyi. Bir müdahale yapıyoruz. Orayı uyuşturuyoruz çıkma yerini, o alt kısmı. O yüzden dikiş zaten koymak gerekiyor orayı.
Evet,
biraz
evet
gevşetip kontrolsüzce yırtılmasın diye. İdrar fonksiyonunu ve makat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde kontrolsüz yırtılmasın diye bir miktar küçük bir kesi yapıyoruz vajinaya genellikle. Ve onu da dikiyor. Zaten o yüzden vajinal ilişkiyi yasaklıyoruz 3 hafta en az. Şimdi Yücel Bey'in sorduğu hamilelik sürecinde nasıl yardımcı olabilirim? Hamilelik sürecinde bir kere kadının çok ciddi bir yasaklar var hayatında. Yani belki kullanmıyordur ama kullanıyorsa diye söylüyorum. Hani sigarayı bırakıyor, ne bileyim alkolü bırakıyor. Ya da bir takım kendisine ya da bebeğine ileride zararı olacağını düşündüğü alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Şey mesela gamersa, oyun oynuyorsa bilgisayarda bunlardan vazgeçmeye uğraşıyor vesaire hani gibi. Çünkü büyüyor yani dönüşüyor, anne oluyor. Bir dönüşüm sürecinde kadının dikine dikine gitmeyecek şekilde eski alışkanlıklarını devam ettirmesi. Mesela erkek iyi olur çünkü o da dönüşecek yani. O da öyle bir oyun alışkanlığı varsa vesaire bunları dönüştürmeye, daha böyle aile aktiviteleri şeklinde aktivitelere dönüşmeye yardımcı olsa eşine. Mesela yanında alkol almasa, hani canını çektirmeyecek şekilde sigara içmese iyi olur. Bu tür bir şey. Aynı şey cinsellik için de geçerli. Eşi belki hakikaten erken doğum tehdidi için de yasaklanmış da olabilir. Onun böyle canını çektirecek şekilde erotik şeyler dinlemese, yapmasa, kendi sen ne yapmıyoruz ben dışarı gideceğim o zaman falan gibi öküzlükler yapmasa iyi olur yani. Anlasın, dinlesin. ona ikisi de çünkü anne olacak, baba olacak. Beraber dönüşecekler. Bu dönüşüme eşlik etsin. Kadınların özellikle gebeliğin son aylarında çok ciddi bir reflü sorunları olur. Gebeliğin ilk aylarında gaz, sürekli bir karın ağrısı, kasıklarda gaz, son aylarında da reflü sorunu olur. O yüzden böyle gebe değilken işte kokoreçti bilmem neydi her şeyleri de yiyorsun diyelim ki. İşte gebelikte bu tür dokunacağını bildiğin şeylere çok canını çektirmeyecek şekilde olsa yemeği ver kokoreç 9 ay beraber ona eşlik etmek için. Ya yani bunlar hoş jestler mesela. Biliyor kocasının soğan çok sevdiğini, soğansız döner yemediğini fakat eşi hamile diye dikkat ediyor. Soğan yemiyor hiçbir şekilde gibi. Bu küçük şeyler bunlar.
Mesela hocam şu konuda nasıl olmalı? Hani mesela erkek istiyor cinsellik ama kadın istemiyor. Erkek
Ama
zorluyor.
ben
Yok.
zorlama diye bir şey yok kesinlikle. Zorlama olduğu yerde patlama olur da
Evet.
yani diyebilir, teklif edebilir. Ben hani çok aklım fikrim şey geliyor. Sen bana eşlik eder misin yoksa ben solo takılayım mı gibi teklif edebilir. Belki ya ne olur beni karıştırma. Yani ne istiyorsan yap ya da aa ne yapıyorsun ya yalnız yapılır mı falan deyip kadın gelecek vesaire. Sonuçta amacı bir orgazmsa bu orgazmı elde etmenin kendi kendine olan yolları da var. Fakat amacı birlikte olmaksa, yakın olmaksa kadının sırtını olması, ayaklarına masaj yapması da bir cinsel mesela sana masaj yapayım hayatım dedi ayakların oldu. O varken adam erekli oldu. Ben uyarıldım dedi. Bunu hani eşlik etmek ister misin ya da ben gideyim mi banyoya? Sen git banyoda kendi kendine yap. Ben çok gevşedim şimdi uyuyacağım diyecekse mesela ona eşlik etmek lazım. Kadınlar sol yanına doğru yatarak bir de böyle bir bacaklarını koyacak yer bulamazlar. Ağrıları çok olur sonlara doğru. Kramp ve ağrı. Bu tür bir şeyleri varsa erkekler destek görevi görecek tabii ki yani. Getir şurama koy bacağını. Tamam. Heh, şurama at. Sen kolunu burama at. Hamilelik döneminde tavsiye ediyorum. Bazı yastıklar var. Destek yastıkları böyle kocaman. Adam gibi. Onu çok tavsiye ediyorum. Onu daha sonra emzirme yastığı olarak kullanıyorsun çünkü. Sonra da bebeğin etrafına koyuyorsun. Döşeyip bebek yerde oyun oynuyor o yastığın içinde. O yüzden öyle bir takım yastıklar alınabilir. Ben böyle bir şey istiyorum dediği zaman eşine ya ne gereği var şimdi bu masrafı yapmanın şeklinde çıkmadan önce ihtiyacını bir... Yani mesela ben eşim bana en büyük desteği şey olmuştu. Bir emzirme koltuğu almıştı. Çok hoşuma gitmişti o.
Nasıl bir
O
şey hocam?
emzirme koltuğu. Pufu var.
Merak ettim nasıl duruyor.
Koltuk puf.
Emzirme koltuğu.
Koltuk
Ha,
puf.
gördüm.
Emzirme koltuğu yazınca çok pahalı başka şeyler de çıkıyor da hani pufu önemli. Ayaklarını uzatabileceğin bir şey. Çünkü o
Ya işte
koltukta
televizyon
bir
izleme
süre
şey gibi hocam.
uyukluyorsun.
Güzel.
Bir süre o koltuğa uyukluyorsun. Yani bebek kucağında ve sen o koltukta oturur vaziyette uyuklama şeklinde oluyor. Zaten hamilelikte bir kadına hep tavsiye ederim ben emzirme koltuğunu mutlaka alın. Yani bebek odası yapma. Bebek odası tamamen saçma bir şey. Yani kapitalizme hizmet eden çok saçma bir şey. Çünkü orada uyumuyor bebek. Yeni bebek bekleyen bir çift bir beşik alacak yanı başlarında olmak üzere. Bebeğin eşyalarını koyabilecekleri bir dolapları yoksa belki bir komodin alabilirler. Bir de emzirme koltuğu alacaklar. Çünkü
Bu da
anneyle
hocam
bir
2000 lira falanmış. Fiyatlarına baktım da şimdi bir koltuk 2000 lira. Vay ya.
öleleri
Kötüye mi
var.
pahalanıyor, normal
Tabii.
mi?
Öleleri var. Olmayanları da var. Sonuçta bir pufu var yani sadece. Ayağını
Puf
uzatacağın bir
olacak.
puf
Aynen.
ve
Güzel
biraz
duruyor. Evet.
kaykılacağın kolçaklı genişçe şöyle bebek mebek belki araya yastıklar sokuşturursun falan. Orada öyle uyuklayacaksın. O uykular çok tatlı oluyor böyle. Yeni doğan bebek döneminde sen seks görüyorsun. Uyku çok kıymetli oluyor. Yaşamsal temel fonksiyonlara dönüyorsun. O yüzden seks biraz hayal
Aynen.
o dönemde.
Aynen. Evet, güzel soru. Hamile kanunlarda bir cinsellik limiti var mıdır? Yok demiştiniz aslında bunu sanki.
Yani cinselliğin normalde bir limiti yok ki alt ya da üst limiti hani hamilelikte olsun.
Aynen.
Ne kadar istiyorsan, ne zaman istiyorsan onun bir limiti yok.
Güzel. Hocam o zaman bir özetleyelim. Şöyle bir summarize yapalım böyle. Özet geçelim. Bugünkü söylediğimiz şeyleri topu size bırakıyorum hocam. Daha sonra yavaştan yanımızı bitirelim.
Hamilelik döneminde cinselliğin yasak olduğu bir dönem yok. Hamilelikte çok büyük olasılıkla büyük bir sorun yoksa cinsel ilişkinin bir zararı da yoktur. Zararı olmadığı gibi faydaları vardır. Bir kere bağlanmayı eşler arasında arttırır, dönüşümü kolaylaştırır. Gebelikten sonraki cinsel yaşantıya dönüşü kolaylaştırır ve vajina sağlığı için gereklidir. Bazı pozisyon ayarlamaları yapılabilir ya da eşlerin birbirini anlaması, paylaşımı arttırmaya yönelik farklı uygulamalara gidilebilir. Hamilelikte cinsellik yasak, zararlı değildir.
Tamamdır. Arkadaşlar güzel sorularınız vardı bugün. Elimizden geldiğince açıklamaya çalıştı hocamız. Açıklama çalıştık diyecektim ama bir anda düşün tek başına siz yapıyorsunuz aslında bunu. İnsanların bazı konularda soruları olabilir, çekinebilir, utanabilir. Lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Evet, ağzınıza sağlık demişler. Ben de şöyle size kalp yollayayım hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, yani korkmaya gerek yok. Dikkatli olmanız lazım. Dediğiniz gibi özellikle hamilelik sonrasında. Yine arkadaşlar sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hocamız da zaten videoları ara ara bakıyordur.
Bizi bu zamana kadar dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gelecek Bilim'de takipçileri bizler için çok değerli. Bizler bilim iletişimini yaymaya çalışan 40'a yakın gönüllüyüz. Siz de bize katılmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.